Ayrım 12, sayfa 125, son esir James Clayval. 11. bölüm. 22 gün sonra Havva doğum yaptı. Yandaki kafeste canlı yiyecek gördü diye kendi yavrularının üstüne atlayıp yemek için çıldıran Adem, kafesi biraz delmeyi başardıysa da Tex durumu önceden fark etti, kafesi hemen sağlamlaştırdı. Yavruların adlarını oldukça uzun bir tartışmadan sonra koyabildiler. Erkek adları kolay olmuştu ama kızların adlarına gelince iş karıştı. Kimse kızının, kardeşinin, annesinin, teyzesinin, halasının, hele karısının adını fareye koymaya yanaşmıyordu. Böylece erkeklere Cain, Abel, Gray ve Alleluia, kızlara da Beulah, Mabel, Junt, Prenses, Küçük Prenses, Koca Mabel, Koca Junt ve Koca Beulah adları kondu. Beulah ile Mabel adlarını anlaşmak için 3 gün tartıştılar. Küçükler 15 günlükken ayrı kafeslere kondular. Kral, Peter, Marlowe, Tex ve Max bir gün Havva'yı yerinden alıp sonra Adem'in yanına verdiler. İş bitince çıkarıp kendi kafesine kapattılar. İkinci parti de böylece yola çıkmıştı. Kulübenin ortasına açtıkları kapıdan yukarı çıkarken Kral Peter Marlowe'a "Dünyalığı doğrulttuk Peter" dedi. Kulübenin ortasına yerden bir kapı yapmayı kral düşünmüştü. Çünkü dışarıdan dolaşıp kulübenin altına sık sık girip çıkmaları dikkati çekebilir, çiftlikleri ortaya çıkabilirdi. Çiftliğin ortaya çıkmasıysa tüm işlerinin suya düşmesi demekti. Mac ile Larkin bile konudan habersizdiler. Peter Marlowe orta kapıyı kapatırken "Bugün herkes nereye kayboldu?" diye sordu. Yalnızca Max kulübedeydi, yatağında yatıyordu. "Zavallı çocuklar bir çalışma grubuna katılmak zorunda kaldılar," dedi Max. "Tex de hastaneye gitti, gerisi de rahatlıyor dışarıda." "Sanırım ben de o işi yapsam iyi olacak." Krala döndü. "Düşünecek bir şey söylesene." Kral sesini alçaltarak "Sana düşünecek iyi bir şey söyleyebilirim," dedi. "Yarın köye gidiyoruz. Hem Kenef'ten çabuk dön de sana bir kuru fasulye ziyafeti çekeyim." Son haftalar oldukça zordu geçiyordu. Radyonun bulunuşu kampı oldukça sarsmıştı. Japon komutan üzülerek kampın yemeklerini azaltmış, neden olarak da ürünlerin kötü olmasını göstermişti. Bu yüzden herkesin yemek stokları tükenmiş gibiydi. Neyse ki radyonun başka etkisi olmamıştı. Yalnızca daha az doyuyorlardı, o kadar. Peter Marlowe'un birliğinde bu durum en çok Mac'i etkilemişti. Yemek kesintisi bir yandan, hiçbir işe yaramayan radyosu öte yandan, morali çok kötüydü. Mac haftalarca radyodaki bozukluğu bulmaya çalışmış, sık sık küfürü basmıştı. "Sonunda iş yok bunda ahbaplar," dedi. "Arızalı bir yeri var, onu değiştirmeden hiçbir şey yapamam. Her şey tas tamam görünüyor ama elimde alet olmadan arızayı bulmam imkansız." Sonra Larkin nereden bulduysa küçük bir pil getirdi. Mac iyice azalmış olan gücünü bir kez daha toplayıp denemelere yeniden başladı. Kontrol üzerine kontrol. Bir gün önce yine radyo üzerinde çalışırken soluğu kesilmiş, bayılmıştı. Derin bir sıtma komasına girmişti. Peter Marlowe ile Larkin onu hastaneye taşıyıp bir yatağa yatırdılar. Doktor basit bir sıtma olduğunu söylüyordu ama bu kadar yüksek ateşle çok tehlikeli olabilirdi. Kral ansızın durgunlaştığını fark ederek "Ne oldu Peter?" diye sordu. "Mac'i düşünüyordum." "Ne oldu ona?" "Dün hastaneye yatırmak zorunda kaldık. Çok ateşi vardı."
"Sıtma mı?"
"Genellikle."
"Yani?"
"Ateşi var tabii ama tek derdi o değil. Sık sık büyük bir bunalıma düşüyor. Endişe içinde. Karısı ve oğlu için."
"Tüm evli erkeklerin derdi aynı."
"Bu ötekilere benzemiyor," dedi Peter Marlowe. "Japonlar Singapur'a çıkarma yapmadan hemen önce Mac oğlu ile karısını adadan ayrılan son gemiye yerleştirmişti. Sonra birliğiyle birlikte Java'ya gittiler. Java'ya vardıklarında sivil gemilerden oluşan tüm konvoyun Japonların saldırısına uğradığını, kiminin batırıldığını, kiminin de tutsak edildiği haber aldı. Tabii hiçbir kanıt yoktu, yalnız söylentiler geldi kulağımıza. Bu yüzden başlarına ne geldiğini bilmiyor. Öldüler mi, kaldılar mı, yaşıyorlarsa neredeler, ne yapıyorlar? Oğlu henüz 4 aylık bebekti. Kral kendinden emin. Demek ki velet şimdi 3 yaşını 4 ay geçmiş dedi ve ikinci kuralımız. Bir konuda elinden hiçbir şey gelmiyorsa endişe etmekten de vazgeçmelisin. Sonra büyükçe bir ilaç kutusundan 20 tablet kinin çıkarıp Peter Marlowe'a uzattı. Al, sıtmasını halleder bu. Ama sana da gerek. Bende çok var, düşünme. Neden bu kadar eli açık olduğunu merak ediyorum. Bize yiyecek ilaç veriyorsun, biz sana ne verdik? Hiçbir şey anlamıyorum. Arkadaşımsın benim. Ey tanrım, bu kadar çok şeyi kabul ettiğim için utanıyorum. Boş ver, al. Kral yemeği bölüştürmeye başlamıştı. 7 kaşık kendine, 7 kaşık da Peter Marlowe'a koydu. Yemeğin 1/4 biri de tasta kalmıştı. İlk 3 kaşığı çabuk çabuk yiyip açlıklarını bastırdılar. Ondan sonrakileri ise tadına vararak yavaş bitirdiler. Kral biraz daha ister misin diye sordu. Seni abcumun içi gibi biliyorum Peter dedi kendi kendine. Bir ton daha rahat yiyebilirsin ama almazsın. Açlıktan ölsen de almazsın. Teşekkürler almam dedi Peter Marlowe. Çok doydum. Kral insanın arkadaşını bilmesi iyi bir şey diye düşündü. Dikkatli olabilirsin o zaman. Bir kaşık daha aldı kendine. Almazsa Peter Marlowe'u utandıracağını biliyordu. Onu da yedikten sonra gerisini kaldırdı, rafa koydu. Bana bir sigara yapar mısın diye sordu. Peter Marlowe sigarayı sarıp uzattı. Kendine de bir tane yapsana dedi kral. Teşekkürler. Hey tanrım Peter, mutlaka benim söylemem mi gerekir? Sormadan neden sarmıyorsun sigaranı? Peter Marlowe'un elinden tabakasını alıp 3 kral tütünüyle tepeleme doldurdu. Peter Marlowe, Texas hastanede olduğuna göre 3 kral işini ne yapacaksın diye sordu. Kral içini çekti, hiçbir şey. Zaten iş sulandı. Avustralyalılar nasıl yapıldığını keşfetmişler, bizim satışları kestiler. Çok kötü bu, nasıl öğrenmişler dersin? Kral gülümsedi. Zaten herkesle içli dışlıydık. İşi yaparken kapkaç işlerdendi bu. Anlamadım. Kapkaçı mı anlamadın? Bir işe girerken sonunun çabuk geleceğini de bilirsin. Çabuk kâr etmek için küçük bir yatırım yaparsın o kadar. İlk 2 haftada yatırdığım parayı çıkardım. Ama başlangıçta parayı çıkarmanın aylar alacağını söylemiştin. Satış için numaraydı o, dışarıya karşı. İyi numaradır. İnsanları inandırırsın. Büyük para yatırılmış bir mal aldıklarını düşünürler. İnsanlar her zaman verdiklerinden fazlasını elde etmek isterler. Bu yüzden onları senden bir şeyler çaldıklarına inandırman gerekir. Sen satıcısın, ıstırap çekiyor görünmelisin. Onlarsa senden daha akıllı olduklarını, seni zor duruma düşürdüklerini sanmalı. Örnek olarak 3 kralı alalım. Satış işinde çalışanlar, yani sigarayı alan ilkel, birinci ay sıkı çalışırlarsa yakında ortaklarım olacaklarını, böylece benim sermayemde iş sahibi durumuna geleceklerini umuyorlardı. İlk aydan sonra üretimi durdurduğum zaman aptal olduğuma karar verdiler. Ama işin dışarıya sızacağını ve fazla uzun sürmeyeceğini biliyordum.
Nasıl biliyordun?
Çok basit, böyle olmasını ben planladım. Tütünün nasıl yapıldığını dışarıya ben sızdırdım.
Ne yaptın?
Elbette. Tütünün nasıl yapıldığını küçük bir haber karşılığı birine sattım.
Evet, anlayabiliyorum galiba. İş senindi, istediğini yapardın. Ama ya ötekiler? Tütünü yapanlar, satanlar, onlara ne olduğunu düşünmedin mi?
Ne olmuş onlara?
Bir anlamda onları kullandın. Bir ay çalıştırdın. İşten söz edip heveslendirdin. Üstelik fazla para da almadılar. Sonra halıyı ayaklarının altından çekiverdin.
Hiç de öyle olmadı. Oldukça büyük para kazandılar işten. Ama beni aptal yerine koymaya hazırlanırlarken ben onlardan üstün geldim o kadar. İş böyledir.
Yatağının üzerine uzandı. Peter Marlowe'un saflığı çok hoşuna gidiyordu.
Peter Marlowe gerindi. Hala anlamaya çalışıyordu. Biri iş konuşmaya başlayınca beynimin durduğunu sanıyorum. Kendimi aptal hissediyorum. Dinle, çok geçmeden en iyi iş adamıyla aşık atar hale geleceksin, merak etme.
Kuşkuluyum.
Bu akşam işin var mı?
Yo, ne var ki?
Benim için tercümanlık yapar mısın?
Tabii, memnuniyetle. Malayalı mı?
Hayır, Koreli.
Ya, Sonra Peter Marlowe işi daha iyi anlayıp elbette dedi.
Kral Peter Marlowe'un durakladığını sezmiş ama aldırmamıştı. Herkes istediğini düşünmekte özgürdür. Düşündükleri de kendine göre haklıdır der zaman.
Başkalarının düşündükleri kendi amaçlarını engellemedikçe herkes istediği gibi düşünsün, onu hiç ilgilendirmiyordu.
Max kulübeye gir. Hey patron, hani Avustralyalı Prouty adında bir binbaşıyı görmemi istemiştin ya. Buldum herifi. Sana vermem için şunu verdi.
Tanrı aşkına şaşkın bakınıp durma, ver şunu.
Kral saati alıp dikkatle incelerken Max sakin sakin bekliyordu. Kral saati kurdu, kulağına yaklaştırıp dinledi.
Ne istiyorsun Max?
Hiç şey, bulaşıkları yıkamamı ister misin?
Tabii.
Max bulaşıkları toplayıp kucakladı, dışarı çıkardı. Kendi kendine bir gün kralın hakkından geleceğini tekrar diyordu.
Peter Marlowe ise bir şey söylemedi. Garip diye düşündü, garip ve vahşice. Kral oldukça asabiydi anlaşılan. Sinirli olmak değerli bir yapıyı gösteriyordu ama tehlikeliydi de. Bir göreve gönderildiğinde yanındaki pilotun huylarını iyi bilmek zorundaydın.
Kral saatin arkasını dikkatle açtı. Suya karşı korumalı saf çeliktendi.
Hımm dedi kral, tahmin etmiştim.
Ne oldu?
Sahte bu, bak.
Peter Marlowe saati tüm dikkatiyle inceledi.
Bana garip görünen bir yanı yok.
Tabii öyle görünecek.
Ama gerektiği durumda değil bu saat. Bir omega. Dışı tamam ama içi eski. Namussuzun biri içini değiştirmiş.
Kral saatin arkasını yerine taktı, sonra gösterişli bir biçimde saati kaldırdı.
Görüyorsun Peter, demin söylediğim gibi çok dikkatli olman gerekir. Diyelim ki bu bir omega ve ben de sahte olduğunu bilmiyorum. O zaman gerçekten başıma dert açılabilir. Ama önceden ne olduğunu anlarsam kendimi koruyabilirim. Her zaman dikkatli olmayabilir insan.
Sonra gülerek haydi Joe'nun kahvesinden içelim dedi. İş bekliyor ama beklesin biraz daha.
Max elinde temiz tabaklarla içeri girince gülümsemesi silindi. Tabakları yerlerine koydu Max hiçbir şey demeden. Yalnızca başını salladı. İşi bitince de çıktı kral ardından, orospu çocuğu diye homurdandı.
Yoshima'nın radyoyu bulduğu günden beri Gray bir türlü kendine gelememişti. Düzensiz patikadan ambara doğru yürürken verilen yeni görevleri düşünüyordu. Kamp komutanı Yoshima'nın önünde bir yığın görev yüklemişti sırtına. Sonradan Smedley Taylor da bu görevleri onaylamıştı. Gray resmen bu görevleri üstlenmesi gerektiğini ama aslında işinin gözlerini yumup hiçbir şey yapmamak olduğunu çok iyi biliyordu.
Hey tanrım diye düşündü, ne yapsam yanlış anlaşılıyor.
Gray midesindeki sancının giderek arttığını hissediyordu. Sancı artınca durdu. Geçmeye yüz tutuncaya dek bekledi. Dizanteri değildi, olsa olsa diare olabilirdi. Hafif ateşi de vardı ama sıtma olmadığını biliyordu. Arada bir yoklardı bu ateş. Üstelik çok da açtı. Tüm yiyecek stokları tükenmişti. Son konservesinin dibine adeta yalamıştı. Yiyecek alacak 5 kuruşu yoktu. Hiçbir ek geliri de olmadığından kampın yiyecekleriyle idare etmek zorundaydı. Ve kampın yemekleri de yetmiyordu. Hiç yetmiyordu.
Dışarı bir çıkayım diye düşündü. Tanrıma yemin ederim ki hiç aç kalmayacağım. Binlerce yumurta, tonlarca et, şeker, kahve, çay, balık alacağım. Bütün gün Trina ile yemek yapıp sevişeceğiz. Yemek yapmadığımız zaman aşk, aşk yapmadığımızda da yemek yapar yeriz.
Aşk, aşk değil acı, Trina, orospu karı.
Çok yorgunum, başım ağrıyor. Tanrı aşkına yine mi? Aman öyle olsun, mecburum zaten. Eğer istiyorsan şimdi aşk yapabiliriz. Ne olur biraz rahat bırak beni.
Ve artık sabredemeyecek hale gelip de çok kızarsa, aman peki deyip ışıkları söndürür, sonra da kendini tuvalete atarak aşk için hazırlanırdı. Bu yüzden Gray o güzelim vücudu ancak tuvaletin ışığında kapı kapanana dek birkaç saniye ya görürdü ya görmezdi. Sonra beklerdi, beklerdi. Trina'nın tuvalet kapısından çıkması sonsuza dek uzayacak gibi görünürdü. Saf ipeğin altında gövdesini hissedebilmek, gözlerinin soğuk soğuk üzerine dikildiğini sezmek için bekleyip dururdu. Sonra Trina yatağa gelir, uzanıp beklerdi. Sonra her şey sessizce olup biter, Trina hemen kalkıp tuvalete koşardı. Sanki aşktan pislenmiş gibi yıkanır yıkanırdı. Suyla tüm pisliği temizlediğine inanınca tuvaletten parfümler sürülmüş tertemiz çıkardı. Elbette memnun değildi. İstemediği halde sahip olunmuştu, hep böyle olmuştu, hep. 6 aylık evlilik yaşamlarında 9 kez acı çekmişlerdi böylece ve bir kez bile Trina'ya istediğince dokunamamıştı. Trina ile tanıştıktan bir hafta sonra ona evlenme teklif etmişti. Bir yıl zorluk çıkmış, epeyce didişmişlerdi. Trina'nın annesi Gray'den nefret ediyordu. Kızıyla tam öğrenimi bitip hayata atılacağı sırada evlenmek istediği için kızıyordu ona. Henüz 18'indeydi Trina. Gray'in annesiyle babası beklemelerini önermişlerdi. Henüz savaş bitmemişti, paraları çok azdı. Üstelik kız da çok iyi bir aileden sayılmazdı. Gray oturdukları yere bakmıştı. Kızın ailesini beğenmeyen annesiyle babası daracık bir sokakta, daracık apartmanların arasında, daracık bir başka apartmanın dairesinde yaşıyorlardı. Beyinleri de en az oturdukları yer kadardı. Sınıfları, evlilikleri hep aynı darlık içinde kalmaya mahkumdu. Bir ay sonra evlendiler. Gray bir saatliğine kiralanmış kılıcı üniformasıyla pek alımlı görünüyordu. Trina'nın annesi nefretiyle işe karışarak hava saldırısı alarmları arasında yapılan evlilik törenini oldukça karartmıştı. Annesi Trina'nın nikahına gelmemişti. Kendi anasıyla babası da durumu beğenmediklerini belirten birer maske takmışlardı. Öpücükleri de soğuk, isteksizdi. Trina gözyaşları içindeydi. Evlilik cüzdanları gözyaşlarıyla sırılsıklam olmuştu. O gece Gray, Trina'nın bakire olmadığını anladı. Oysa bir bakire gibi davranmıştı Gray'e. "Günlerce lütfen sevgilim, evlenmeden olmaz." sözleriyle çok iyi uyutmuştu Gray'i. Ama Gray bakire olmadığını fark etmemiş gibi davrandı, hiçbir şey de söylemedi. Trina'yı son olarak deniz aşırı gideceğini haber aldıktan sonra gemiye binmeden 6 gün önce gördü. Kendi dairelerindeydiler. Gray yatağa uzanmış Trina'nın giyinmesini seyrediyordu. "Trina nereye gideceğini biliyor musun?" diye sordu. Gray hayır dedi. Kötü bir gün geçirmişti. Bir gece önceki kavgaları da kötüydü. Trina'nın yokluğunu şimdiden hissetmek, çekip gideceğini bilmek Gray'i iyice bozmuştu. Ayağa kalkıp yanına gitti. Kollarını önce omuzlarına doladı, sonra kalçalarını tutup okşadı. "Yapma." "Trina, biz neden?" "Aptallaşma, biliyorsun film 8:30'da başlayacak." "Çok zamanımız var." "Allah aşkına Robin, yapma, makyajımı bozuyorsun."
"Allah kahretsin senin makyajını," diye bağırdı. "Yarın yokum, gidiyorum."
"Belki de iyi olacak. Nazik ve düşünceli olduğunu sanmıyorum bana karşı."
"Ne yapmamı istiyorsun? Bir erkeğin karısını istemesi yanlış mı?"
"Lütfen bağırma. Hay Allah'ım, komşular duyacaklar."
"Duyarlarsa duysunlar be."
Trina'ya doğru gidince banyonun kapısı yüzüne kapandı. Trina dışarı çıktığında külot ve sütyenleydi. İncecik jart yerine çoraplarını taktı. Gray'in yanından geçip yatağın üzerindeki elbisesini aldı.
"Trina," diye başladı.
"Hayır."
Gidip yanında durdu. Dizleri titriyordu. "Özür dilerim," bağırdım.
"Önemi yok."
Eğildi, omuzlarını öpmek istedi ama Trina kaçtı. Burnunu kırıştırıp,
"Görüyorum, bir de içki içmişsin," dedi.
O zaman öfkesi patladı. "Allah kahretsin seni, 2 yudum bile almadım," diye aykırıp üzerine atladı. Yatağın üzerine birlikte devrildiler. Elbiseyi, süt, yeni külodu, her şeyi yırtıp çıkardı. Trina çıplak kalmış, yalnız çorapları dizlerinden aşağı sallanıyordu. Tüm bunlar olurken hiçbir şey söylemeden buz gibi Gray'in yüzüne bakıyordu. "Of Trina, seviyorum seni," diye inledi. Sonra kalktı, yaptıklarından nefret ederek, yapmak üzere olduğu şeyden kendi de ürkerek yatağın üzerinde kalan Trina'ya baktı. Kapıyı vurup çıktı evden, birliğine gitti. Ertesi gün Trina'ya telefon etmeye çalıştı ama cevap alamadı. Londra'ya dönüp onu görecek vakti de yoktu. Umutsuzca çabalarına karşı Trina'dan hiçbir haber alamadan Greenock'a hareket ettiler. Her dakika telefon ediyordu. Telgraflarına da telefonlara da cevap alamadı. Kara iyice gözden kaybolurken Gray gözyaşları içindeydi.
12. ayrımın sonu. Sayfa 135.